Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Hocam, ben namaz kılarken elimi koymadan kalkamıyorum. Kayınpederim bana senin namazın kabul olmuyor dedi. Haklı mı? 100 kiloyum, nasıl kalkayım tek seferde? Diye sorusunu böyle iletmiş bize dinleyicimiz. Buyurun hocam.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi namaz kılmakla ilgili temel mesele, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir hasta ziyaretinde hasta kişiye söylemiş olduğu, kılabiliyorsan ayakta kıl, ayakta kılamıyorsan oturarak kıl, oturarak da kılamıyorsan ima ile yattığın yerde kıl hadisi şerifidir. Buradan anlıyoruz ki namaz her halükarda kılınacak ama herkes kendi gücü nispetinde namazın içerisindeki rükünleri yerine getirme gayreti içerisinde olacak. Binaenaleyh kimin neye gücünün yettiği meselesi kişilere bırakılmış bir meseledir. Yani bazen şöyle oluyor, bakıyorsunuz genç bir adam sandalyede namaz kılıyor. Kardeşim diyorsunuz, yani bilmem hangi işi yaparken güç yettirebiliyorsun ama namaza sıra gelince sandalyede oturuyorsun. Böyle iş mi olur diye işin iç yüzünü, mahiyetini bilmeden zahire bakarak, dış görünüşe bakarak insanları tenkit etme gibi bir kolaycılığa kaçtığımız oluyor. Oysa belki dizleriyle ilgili bir sıkıntısı var, yürümede bir problemi yok ama dizi kırma ve secdeye gitme noktasında bir sıkıntısı var. Bundan dolayı secdeye gidemiyor adam. Bu gibi noktalarda temel prensip olarak şu İslami ahlakı benimsemeliyiz. Diyor ki, kardeşin için eğer uygun olmayan bir davranış görmüşsen, bununla ilgili efendim 70 bahane onun adına sen üret. Mesela sözleştiniz, saat 2'de 3'te buluşacaktınız, gelemedi. Bir işi çıkmıştır, gelememiştir. Şöyle olmuştur, gelememiştir. Böyle olmuştur, gelememiştir diye onun adına aranızdaki muhabbeti zedelemeyecek bir bahane, bir mazeret siz kendiniz üretin diyor. Bunun yerine işin kolaycılığına kaçıp zaten siz hep böylesiniz, işte geç kalırsınız, bilmem ne yaparsınız diye efendim aradaki ilişkiyi zedeleyecek bir yol ve yöntem benimsemek doğru değil. Şimdi burada kardeşimiz kilolu olduğundan bahsediyor. 100 kilo büyük bir kilo mu? Tabii bu boy ve kilo endeksi önemli. Ama her halükarda secdeden kalkarken veya oturuştan kalkarken yerden destek alıp almama meselesi fıkhi bir meseledir. Bunu hocalarımız, kitaplarımız ele almışlar ve bununla ilgili imkanı varsa bir insanın, yani gücü kuvveti yerinde ise bu gibi durumlarda yere temas etmeden elleriyle kalkmasının daha uygun olacağını söylemişler. Ama yere temas ederek veya yerden güç alarak kalkmasının namazı bozan bir tarafı söz konusu değil. Bu gibi durumlarda işin hakemliğini yapacak olan, bu meseleler dini uzmanlık alanına girdiği için uzman kişilerdir, hocalarımızdır, müftülerimizdir. Yoksa kayınpederin, kayınananın, kayınvalidenin efendim bilip müdahale edebileceği meseleler değil. Ama kayınpeder aynı zamanda bir din alimidir, bir hoca efendidir. Elbette bu gibi noktalarda ikazda bulunabilir. Bazen şöyle oluyor, efendim genç birinin böyle daha cevval olması, daha çevik olması bekleniyor. O namazda böyle daha rahat hareket edebilir diye düşünülüyor. Bundan hareketle işte senin gevşeklik anlamına gelebilecek, efendim tembellik anlamına gelebilecek, yere temas ederek, yerden güç alarak veya yanındaki bir sandalyeden şundan güç olarak ayağa doğrulman, kalkman doğru olmaz anlamına bir laf etmiş olabilir. Ama bunun namazı bozduğu, namazı iptal ettiği ve böyle bir namazın caiz olmayacağı, geçerli olmayacağı yönündeki bir açıklama yerinde bir açıklama değildir. Kastını açan bir açıklama olmuştur. Biz hangi hareket namazda yapıldığında namazı iptal eder veya namazı bozar diye sorulacak olursa şunu net olarak söyleyebiliriz. Eğer namaz içinde yaptığımız bir hareket dışarıdan bakanlar tarafından "bu adam namaz kılmıyor herhalde" dedirtecek bir hareketse, o zaman yaptığımız bu hareket namaz içerisinde eğer yapılmışsa namazı ifsad eder. Bunu biraz daha izah etme sadedinde, yani mesela diye soranlara şöyle demişler: İki elle bir hareket yapılırsa, mesela adam iki eliyle tutuyor, takkesini çıkartıyor, bakıyor, bir daha takkesini takıyor böyle. Efendim, bu hareket namazı bozar demiş Hanefi alimleri. Ama bu mesele takdiri bir mesele olduğu için, göreceli bir mesele olduğu için, belki Hanefilerin olduğu coğrafya daha böyle, hani Türkler için derdir ya asker bir millettir diye, böyle daha düzenli, daha disiplinli insanların bulunduğu bir yer, orada iki elle yapılan bir hareket makama saygısızlık olarak değerlendirilebilir veya makamın, huzurun şartlarını yerine getirmeme olarak sayılabilir. Bundan dolayı denilmiş olabilir. Diğer mezheplerde biraz daha bu noktanın müsamahalı olduğu görülüyor. Onun için mesela Suudi Arabistan'a gidenler orada bakıyorlar ki İmam Efendi işte cübbesini düzeltiyor, yakasını düzeltiyor, mikrofonu düzeltiyor. Bu gibi şeyler Hanefi mezhebinde dışarıya eğer bu adam namazda değil görüntüsü verecek yoğunlukta ise namazı bozan şeyler olarak değerlendirilmiş. Çünkü namaz dediğimiz şey huzuru ilahide kıyama durmaktır. Allah'ın huzurunda insan nasıl durması gerekiyorsa öyle davranmalıdır. Bugün mesela bir müdürün yanında, bir efendim başkanın yanında, bir belediye başkanının bile yanına gittiğinizde üstünüze başınıza çeki düzen veriyorsunuz. Efendim dikkatli olarak gidiyorsunuz. Orada öyle gelişi güzel hareketler yapmıyorsunuz. Mesela bizim örfümüzde bir büyüğün yanına gidildiğinde ayak ayak üstüne atılmaz. Bu edep dışı bir davranış olarak kabul edilir ama işte filan yerin örfünde bu sıradan bir oturuş şekli olarak görülebilir. Dolayısıyla burada saygısızlık olarak görülen bir şey farklı bir coğrafyada öyle algılanmayabilir. Bu bağlamdan görüldüğünde, mesele değerlendirildiğinde yere ellerini koyarak kalkmanın namazı bozan bir tarafının olmadığı görülür. Hele de insanlar bazen zorlayarak bir eylemi yapabilirler. Mesela şimdi sandalyede namaz kılan bir kardeşimiz zorlanarak secdeli de namazını kılabilir. Peki ağrısı olsa, sızısı olsa, efendim ahlayarak, vahlayarak da olsa secdeye gitmeli mi? Hayır. Eğer bir hareketi yaparken bu bize acı veriyor ve acının dozu da namazdaki huşuu, yani Allah'la bir ve beraber olma durumunu unutturuyorsa, bu gibi durumlarda biz namazı daha derli toplu, zihinsel olarak konsantremizi bozmayacak bir şekilde kılmalıyız. Çünkü önemli olan kalp huzurudur. Huzurda, insanın huzuru ilahide kalben Cenab-ı Allah'la beraber olduğunu hissetmesidir. Yani beraber derken onun huzurunda bulunduğunu, hani hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor, İhsan, güzellik nedir, güzel yapmak nedir? Efendimiz de buyuruyor ki Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmek, kulluk yapmaktır. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Yani ilahi kameraların karşısında olduğumuzun bilincinde olarak namaz kılmaktır. Binaenaleyh yerden destek alarak kalmak, kalkmak namazı bozabilecek derecede bir hareket değil. Ama az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, eğer gücü kuvveti yetiyorsa, ellerini yere koymadan rahatça kalkabiliyorsa bir kimse, bunu böyle yapmalı. Yere temas etmeyi, yerden güç almayı, destek almayı bir alışkanlık haline getirmemeli.
Evet, Allah razı olsun hocam. Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Kardeşimin emekli maaşı alabilmesi için şirketimde çalışır gösteriyorum. Sigortasını ödüyorum fakat bizzat çalışmıyor. Bu şekilde emekli olması caiz midir?
Şimdi istihdam politikaları açısından olay değerlendirildiğinde, sosyal güvence politikaları bir yerde çalışmayan bir kimsenin çalışmadığı halde orada çalışıyor gibi görünmesini mevzuata aykırı değerlendirip iş yerine cezai müeyyide tatbik ederler. Dolayısıyla bu yapılan iş mevzuata aykırı bir iştir. Fakat bir kimse, bir iş yeri sahibi, bir şirket sahibi birini şirketinde çalışan olarak gösterip efendim onu istihdam ettiğinde illa istihdam alanının iş yeri içerisi olması gerekmiyor. Mesela siz kardeşinizi sigorta yapıyorsunuz. Bir takım özel işlerinizi size yakın olduğu için ona gördürüyorsunuz. Efendim anneniz babanız bir yere gidecek, hastaneye gidecek, bir ziyarete gidecek. Onu şoför olarak istihdam ediyorsunuz. Diyorsunuz ki al şu arabayı annemi şuraya getir, buraya götür. Bu gibi durumlarda aslında orada bir istihdam tahakkuk ediyor. Bundan dolayı bir insan kardeşi gibi bir yakınını bir yerde çalışan olarak gösterdiğinde bir yönüyle onun hizmetinden istifade ediyor demektir. Şu kadar var ki o iş yerini hangi kolda çalışıyorsa o kola yönelik olarak belki bir hizmet değildir. Ama nihayetinde mesela bir çaycı istihdam ediyorsunuz, bir müstahdem istihdam ediyorsunuz, temizlikçi istihdam ediyorsunuz. Size çay yapıyor, çay getiriyor. Burada da insan çalıştırdığı kimselerle ilgili bir istihdam alanını tasavvur etmeli ve buna göre davranmalıdır. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Yani kardeşini fiilen efendim şirkette çalıştırmıyorsa da kendisi şirkette bulunduğu zamanlarda yapması gereken işleri ona yaptırmak suretiyle bir yönüyle kendisi yerine ikame bir eleman olarak değerlendirebiliyorsa, işte anneni aldırıyorsun, babanı aldırıyorsun veya yeğenlerini al filan yere götür diyorsun. Böylelikle ondan bir hizmet alımı yapıyorsa bu gibi kimselerin şirkette işçi olarak gösterilmesi ve buna binaen de emeklilik maaşının tahakkuk etmesinde ben bir sakınca görmüyorum.
Evet. Geçelim üçüncü sorumuza. Adak kurbanının etlerini kimler yiyebilir, kimler yiyemez?
Şimdi adak kurbanı önce nedir onu ifade edelim. Bir defa kurban meselesi önemli bir mesele. Bir şeyin adı kurban olduktan sonra kurbanda kestiğimiz hayvanın özelliklerini taşıması gerekir. Mesela kurban bayramı günlerinde kestiğimiz hayvanların eğer küçük başsa bir yaşını bitirmiş veya işte annesi kadar besili bir 7 aylık 8 aylık olması gerekir diyoruz. Büyük baş hayvansa sığır cinsinden 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşına girmiş olması lazımdır diyoruz. Deve ise 5 yaşını bitirmiş olması lazımdır diyoruz. Bazen şöyle bir soru geliyor Basri Hocam. Evet. Bunu da burada cevaplandırmış olalım. Deniyor ki mesela zekat parasıyla kurban kesebilir miyim? Adamın zekatı var. Zekatından kurban kestirecek. Etini de fakir fukaraya dağıtacak. Kurban dediğimiz şey bir takım şartları taşıyan hayvanların Allah için kesilmesidir. Ama fakir fukaranın et ihtiyacını karşılamak için kesilecek olan hayvanın veya ev halkının et ihtiyacını karşılamak için veya gelen bir misafirin et ihtiyacını gidermek için kesilecek olan hayvanın helal bir hayvan olması yeterlidir. Bunun 6 aylık olması, kuzu olması, efendim dana olması durumu değiştirmez. Belki eti lezzetli diye kuzu olması tercih edilebilir, dana olması tercih edilebilir. Bu yönüyle de bir takım şartlar da aranmadığından dolayı kurbanlık hayvanlara göre daha hesaplı olabilir.
Buna yani bir de sadece keserken işte
besmelenin çekilmesi gerekir ve eti yenen bir hayvan olması gerekir. Bu gibi durumlarda bir Müslüman işte gittiği bölgede efendim Afrika olur, Afganistan olur, ne bileyim işte Almanya olur. Oradaki fakirler et yesinler, et ihtiyaçları karşılansın diye helalinden bir dana zekatından alıp kestirip onu fakir fukaraya dağıtabilir. Ama zekat parasıyla kurban kesilir mi denildiğinde kurban belli nitelikleri taşıyan hayvandır. Ya kurban bayramı günlerinde Allah'a kurban olarak kestiğimiz hayvandır. Ya efendim akika dediğimiz bir çocuğun dünyaya yeni gelmesiyle ilişkili olarak kesilen kurbandır. Ya kardeşimizin sorduğu gibi bir adak kurbanıdır. Yani adam şu işim olursa bir kurban keseceğim demiştir. Burada kurban keseceğim dediği için kurban bir ibadettir. Ve bu ibadeti yerine getirebilecek bir hayvan olması ve kurban şartlarını taşıyor olması gerekir. Bu yönüyle biz zekattan kurban olmaz dediğimizde yani bir adak niyetiyle, akika niyetiyle hem hayvan keseyim hem de onu zekatıma sayayım bu olmaz. Ama zekatınızdan bir hayvan alıp kesip onu fakir fukaraya dağıtabilirsiniz, canlı olarak da verebilirsiniz, kesip etini de verebilirsiniz. Bunu da yeri gelmişken öyle izah etmek isterim Basri Hocam. Şimdi adak kurbanı adı üstünde bir meselenin olmasına binaen yapılan bir nezirdir, adaktır. Eğer oğlum askerden sağ selim gelirse Allah için bir kurban keseceğim demiş. Veya işte imtihanlarımı geçersem Allah için bir kurban keseceğim demiş. Şart da tahakkuk etmişse artık o kurbanı kesmesi vaciptir. Böyle bir kurbanın kesildiğinde sahibi tarafından onun etinden yenilmesi doğru değildir. Çünkü öbür türlü sağ cebinden sol cebine geçirmiş olur. Yani ben şu işim olursa kurban keseceğim dedi, adak adadı. O işi oldu, hayvanı kesti, dolaba kaldırdı. Ne oldu? Kasaptan et almış gibi olmuş oldu. Bu doğru değil. Binaenaleyh burada adak yapan kişinin, adama eyleminde bulunan kişinin kendisinin ve onun alt ve üst soyunun yani anasının, babasının, dedesinin, ninesinin neyse ve bir de alt soyunun çocuklarının bakmakla yükümlü olduğu kimselerin eşinin filan bu adak kurbanının etinden yemesi doğru olmaz. İnanaleyh bu adak eylemini zedeleyen bir davranış olmuş olur. Birincisi demek ki adak olarak kestiğimiz hayvanın etinden kendimiz alt üst soyumuz ve bakmakla yükümlü olduğumuz kimseler yiyemezler. İkincisi zenginler bunun etinden yiyebilirler mi, yiyemezler mi? Bununla ilgili de Hanefi mezhebindeki hatırlayabildiğim kadarıyla ana kanaat zenginlerin adak kurbanının etinden yiyemeyeceği şeklindedir. Bu yönüyle kurban bayramındaki kesilen kurbandan adak kurbanı ayrılmış olur. Kurban bayramı kesilen kurbanların etinden hem kesen yer hem zenginler, kolu komşu, akraba yer. Ama adak olarak kesilen kurbandan öncelikle o adağı yapan kimse ve onun alt üst soyu, usulü, furuğu bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyemezler. Sonra da zenginlerin yemesi uygun değildir. Ama Maliki mezhebinde veya mezhep içi bir takım görüşlerde zengin de olsa adak yapanın akını akrabası olmadığı sürece o adak kurbanının etinden yenebileceği dile getirilmekte. Şu kadar var ki yani hem efendim adağımı yerine getireyim, yerine getirmişken de bu adağın etinden fakir fukara nasiplensin diye bir adam fakir fukaraya ziyafet verecek olsa, ziyafette kendisinin de bulunması lazım geliyorsa ben bu etten yiyemem çünkü bunu fakirler yer, benim yemem doğru olmaz diye o yemekten veya etin içinde bulunduğu yemekten imtina etmesi, çekinmesi doğru olmayacağından bu gibi durumlarda yapılması gereken şey tükettiği, yediği veya işte ona verilen etin fiyatını ne kadarsa 3 liraysa biraz daha fazla 3,5 lira 4 lira fakir fukaraya o niyette tasadduk etmesi halinde efendim buradan kendisi veya yakınları da yiyebilir denilmiş. Şöyle ki işte adak kurbanı kestiniz, onu kavurma yaptınız, kavurmanın kokusuna çocuklarınız da efendim eşiniz de hayran oldular. Bir tas kavurmayı onlara verirsiniz. Ne kadar tutmuştur? 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Onu fakir fukaraya tasadduk edersiniz.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara hocamız cevap veriyor. Muhterem hocam, yetim kimdir? 20 yaşına girmiş biri evlenmemiş ise yetim sayılır mı?
Şimdi yetim kavramının bir dini literatürde karşılığı var. Bir de örfi olarak geleneklerimizde, adetlerimizde bir karşılığı var. Yetim kelimesi bülü çağına ermemiş olan ve babasını kaybetmiş olan çocuğa verilen addır dini literatürde. Niye? Çünkü baba çocuğun nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Binaenaleyh babası küçük yaşta vefat etmiş olan bir çocuk yetim olarak değerlendirilir. Mamafi annesini kaybetmiş olana da yetim denir. Bu yönüyle yetim olan kişi annesi veya babasından birini veya her ikisini kaybetmiş olan kişi olarak değerlendirilir. Yetimlik bülüğ çağına ermekle yani ergenlik yaşına ermekle kalkar. Yani bir insan işte diyelim ki erkeklerde 18, kızlarda 17 yaş bülüğ çağının nihai sınırı olarak kabul ediliyor. Böyle bir değerlendirmeye göre 18 yaşına girmiş olan veya 17 yaşına girmiş olan bir kız çocuğu artık ergen olarak kabul edilir. Ama normalde ergenliğin belirtileri vardır. Bunlar çocukta işte erkek çocuğunda kız çocuğuna göre belki 1-2 sene daha sonra ortaya çıkar. Kız çocuğunda daha erken çıkar. Genelde işte memleketimizde 14-15-16 yaşları ergenlik yaşı olarak kabul edilir. Ergenliğe gelmiş olan bir çocuk artık hükmen, hukuki olarak yetim kavramının dışına çıkmış olur. Ama yetimlik kavramının dışına çıkması adetlerimizde, geleneğimizde, göreneğimizde hatta bir yönüyle dini hükümler bağlamında da kız çocuğunun evlendirilene kadar yetim olduğu kabul edilir. Hatta erkeğin bile, çünkü Cenab-ı Allah yetimlerin malları ile ilgili وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ siz yetimlerin eğer babalarından kalma malları varsa yetimleri imtihana tabi tutunuz. Bülüğ çağına erinceye kadar onları imtihana tabi tutunuz. Eğer onlarda bir rüşt yani mallarını tasarruf etme kabiliyeti görürseniz o zaman onların mallarını onlara veriniz. Burada rüşt ifadesi kaç yaşını karşılar? Genelde Ebu Hanife Hazretlerine göre 25 yaşını geçmemek kaydıyla bir kimse babasından kalan malları tasarruf etme becerisine sahipse işte bülüğ çağına erdikten sonra onları ona vermek icap eder. Ama hala öyle bir yetkinliği yoksa o zaman azami sınır Ebu Hanife'ye göre 25 yaştır. 25 yaştan sonra onun mallarını ona vermek lazım gelir. Fakat bir başka boyutuyla yaptığı eylemlerin geçerli olup olmaması, akitlerinin geçerli olup olmaması noktayı nazarında dinimiz bir çocuğun bülüğ çağına erdikten sonra artık küçüklük vasfını kaybedeceği, onun büyük muamelesi göreceği, bu yönüyle de yetimlik hükümlerinin onun için cari olmayacağını söylerler. Çünkü yetim meselesi özellikle de yetişme sürecinde çok önemlidir. Çünkü Cenab-ı Allah anne babayı bir çocuk için adeta koruyucu kalkan olarak kılmıştır. Hatta anne babaya iyilik yapılmasını emrederken, onlar küçükken sana kanatlarını gerdiği gibi sen de onlara tevazu kanatlarını ger diyor. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ Yani merhametle onlara muamele et. Çünkü bir anne baba işte bebeğe karşı nasıl bir merhametle muamele ediyor? Değil mi? Yani 2 yaşına gelene kadar, 3 yaşına gelene kadar, hatta tuvalet eğitimini alana kadar bebeğin altını kirletmesi annesi babası tarafından yadırganmıyor. Severek temizleniyor. Her türlü ilgi ve alaka gösteriliyor. İhtiyarladığında da insanlar bir nevi bebeklik dönemine dönüyorlar. Belki abdestini tutamıyor. İşte bu dönemde de sen bebeklik döneminde annenden babandan gördüğün ilgi ve alakayı unutma diyor. Ama yetim büyümüşse bir çocuk, o zaman o anne baba şefkatinden, merhametinden mahrum kalmış oluyor. Bunu telafi edebilen, yani yetime anne baba eksikliğini göstermeyen kişi, o yetime sahip çıkması hasebiyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin müjdesine nail oluyor. Efendimiz buyuruyor ki ene ve kafilul yetimi kehateyni fil cenne. Ben diyor yetime sahip çıkanla cennette böyle olacağım diyor. Yani yan yana olacağız diyor. Buradan hareketle dinimizde yetime sahip çıkmak, yetimi korumak, kollamak, ona kol kanat germek çok değerli bir ibadet, sevabı bol bir amel olarak görülür. Fakat bununla evlat edinme birbirine karıştırılmamalıdır. Evlat edinme dinimizde yasaklanmış bir şeydir. Yani efendim kanunlarda var, mevzuatta var diye bir kimse bir çocuğun kütüğünü değiştirme hakkına sahip değildir. Bu çok büyük bir günahtır. Herkes Cenab-ı Allah'ın emriyle annesi babası ile anılmalıdır. Ud'uhum li'abaihim. Babalarına nispetle onların adlarını söyleyiniz diyor. Yani babası Abdullah'sa Abdullah oğlu Ahmet deyiniz. Yoksa oğlum evladım diye, yani mecazen bunu söylüyoruz, talebemize söylüyoruz efendim, bizden küçük olana söylüyoruz filan. Ama hakiki anlamda işte seni ben kendi nüfusuma geçirdim, benim kütüğüme aldım, bundan sonra sen benim evladımsın, ben sana mirasçı olurum, sen bana mirasçı olursun türünden bir uygulama, dinimizin kabul ettiği bir uygulama değildir. Bunun yerine dinimizin tavsiye ettiği yetime sahip çıkmak, ona kol kanat germek, ona büyüklük yapmaktır. Ama yetim babasını bilecek, ölmüş de olsa ben filanın oğluyum diye bilecek, kayıp da olsa ben filanın oğluyum veya babasını bilemeye de bilir. O zaman ben bu amcanın oğlu değilim, benim babam işte ölmüş kalmış, adını da bilmiyoruz, etmiyoruz. Ama ben bu amcanın yanındayım, ben bu teyzenin yanındayım diye onların himayesinde olmanın verdiği şefkat duygusuyla büyüyecek. Evet.
Evet, diğer sorumuza geçelim. Zekatla ilgili bu soru değerli hocam. Efendim, biraz altınım var ve vadeli bir borcum var. Zekat vermem gerekir mi? Sorunun ilk kısmı. Bekar kişinin zekat vermesi gerekir mi? Bu da ikinci kısmı hocam.
Şimdi zekat verme mükellefiyeti bekarlıkla veya evlilikle alakalı bir şey değil. Çünkü ne zaman evleneceğimizi bilmiyoruz. Yani bekarlar açısından söylüyorum. Adam 20 yaşına gelmiş evleneyim diye uğraşıp duruyor. 40 yaşına gelmiş hala evlenemiyor. Öyle sizin de bildiğiniz efendim kimseler vardır. Dolayısıyla evleneceğim diye ömür boyu adam zekat vermekten geri kalmış olur. Allah muhafaza eylesin. Zekat Müslüman olan zenginin vermekle mükellef olduğu bir borçtur. Bu borcun üzerinde başkasının bir hakkı varsa o zaman öncelikli olarak onun ödenmesi gerekir. Yani benim size 100 lira borcum var. Efendim 500 lira da param var. 500 lira param varsa, 100 lira da borcun varsa ne yapman gerekir? Borcunu ödemen gerekir. Ama enflasyonist bir ortamdayız. Yani para her gün değer kaybediyor. Borcum borç. Ne öderim ne inkar ederim veya işte vadesi var. Efendim 6 ay sonra ödenecek. Böyle bir durumda ben o borcu matrahımdan düşmeli miyim, düşmemeliyim? Burada pratik olarak yapılabilecek en doğru davranışın şu olduğu kanaatindeyim. Benim bugün efendim zekat vermem gerekiyor. Çünkü zenginliğimin üzerinden bir kameri yıl geçmiş. Bu sabah defterlerimi ortaya koyarım, alacağımı, vereceğimi hesap ederim. Efendim, hangi alacak, hangi verecek meselesi, vadesi gelmiş, ödemem gereken alacak ve verecek. Yoksa kiminin ödenmesine 2 sene var, kiminin 3 sene var. Bu gibi durumlarda şu kadarını vadesi söylemek gelmiş, lazım.
Yani diyelim ki 15'inde ben zekatımı vereceğim. O ayı mı sayacağız hocam?
Şimdi o ayı mı, o yılı mı sayacağız meselesinde eğer o borcun karşılığında bir alacak yoksa, şimdi mesela ne oluyor? Adam dükkanına mal almış. İşte 100 bin liralık mal almış ama onu dükkanda satıyor. Yani onun karşılığında dükkanda bir malı var. Bu durumda ne yapıyor? Malını hesap ederken oradan 100 bin lirayı düşüyor. Çünkü ya malı hesap etmeyecek ya borcu hesap etmeyecek. İkisini hesap ettiği zaman çifte vergilendirilmiş gibi bir durum söz konusu olur. Ama öyle değilse, yani benim sabit bir gelirim var, işte 100 bin liram var. Her ay düzenli gelen bir maaşım da yok. Bu 100 bin liradan yiyorum. 2 ay sonra da ben bu 100 bin liranın işte 10 bin lirasını borcuma ödeyeceksem, o zaman benim elimde gerçekte 90 bin lira vardır. Çünkü öbür 10 bin liranın bir yıl içerisinde ödenmesi gereken bir adres var. Eskiden bir aylık olarak hesap ediliyordu veya bir yıllık olarak hesap ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimetlerden mallar gelmeye başlayınca, yani Müslümanlar biraz zenginleşmeye başlayınca son dönemlerde ailesine bir yıllık nafaka tahsis etmiş. Buradan alimlerimiz hareket ederek diyorlar ki sabit bir geliri olmayan bir kimse eğer birikmiş parası varsa bu birikmiş paradan bir yıllık masrafını istisna eder. Söz gelimi benim işte diyelim ki 1 milyon param var. Aylık işte 50 bin lira masrafım var. Binaenaleyh yılda 600 bin lira yapıyor bu. Geriye ne kaldı? 400 bin lira. O 400 bin liranın ben zekatını vermekle mükellefim. Ama her ay düzenli olarak bir gelirim var. Oradan ben masraflarımı karşılıyorum, ihtiyaçlarımı ödüyorum ise bu gibi durumlarda aylık olarak bunu değerlendiririz. Burada da eğer adamın bir sabit düzenli bir geliri yoksa o zaman borcunu çıkartırken bir yıllık alacak verecek hesabı yapar. Burada bir yıllık, bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlarını matrahtan düşer. Ama bazen öyle oluyor ki adam işte vadeyle bir ev almış, 10 yıllık, 20 yıllık ödemesi var. Evet. Bunun 20 yılını eğer hesap edecek olursa üstüne para alması gerekir neredeyse. Bu gibi durumlarda biz bu sene ödemekle mükellef olduğumuz miktarı hesap ederiz. Elimizde olan paranın zekatını verirken ona göre davranırız.
Yani 10 yıllık diyelim ki vade yaptı. Bir yılını hesap edecek, düşecek. Ona göre zekatını vermiş olacak. Allah
tabii
razı olsun.
Tabii bu basit bir mükellefse. Evet. Ama eğer bir fabrika, bir atölye vesaire filansa adam para biriktirdikçe yeni fabrika açıyor, yeni fabrika açıyor. Efendim makine parkını değiştiriyor. Yani niye? İşte 3 lira kazanıyordum, 30 lira kazanayım. Tamam sen şimdi 3 lira kazanmak yerine 30 lira kazanacaksın diye bu makinelerin parasını fakir fukaradan çıkartman olmaz. Dolayısıyla adam ihtiyacının üzerinde bir alım satım yapmış, karşılığında da bir mal varsa orada bu borcu zekata hesap etmesi veya zekattan düşmesi doğru olmaz. Bunu da burada yeri gelmişken söylemek lazım.
Evet. Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şöyle: Cuma hutbesinde yapılan duaya amin denir mi?
Şimdi bütün dualara amin deriz. Fakat Cuma hutbesi 2 rekatlık bir namaz gibi olduğundan dolayı namazın içerisinde nasıl konuşmamız yasaksa sadece Fatiha-i Şerif'i İmam Efendi okuduktan sonra veladdallin dedikten sonra amin diyoruz cemaat olarak. Onun haricinde Kur'an-ı Kerim'den başka dua anlamına gelen cümleleri, ayetleri okuduğunda amin demiyoruz. Veya herhangi bir şekilde İmam Efendi'nin okuduğu ayetlere, yaptığı dualara tepki vermiyoruz. Hutbe de böyledir. Özellikle de Hanefi mezhebi kriterleri açısından hutbe esnasında başka bir şeyle uğraşmak, meşgul olmak namazı bozar. Nasıl namazı bozar? Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz kim hutbe esnasında konuşursa veya efendim önündeki çakıllarla uğraşırsa fakat laha boşa gitmiştir diyor. Boşa giden nedir? Boşa giden cuma namazı mıdır yoksa cuma namazının sevabı mıdır? Ama her halükarda bu davranış doğru bir davranış değildir. Bundan dolayı amin demek efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı okunduğunda salatu selam getirmek, bu tür eylemler cuma hutbesi esnasında olmaz. Cemaat sessizce, sakin bir şekilde Hatip Efendi'yi dinler. Hatta Hatip Efendi hutbeye çıktığında farklı bir mezhepten olup Esselamu Aleyküm diyecek olsa ona da Ve Aleykümüsselam diye mukabele etmez. Sessiz, sakin, namazdaymış gibi durur. Şimdi görüyoruz özellikle de efendim telefon bağımlısı olan bir takım kardeşlerimiz Hatip Efendi hutbeye çıkıyor, o elinde telefonla bir şeyler karıştırıyor, mesaj alıyor, mesaj veriyor. Hatta bazıları daha da ileriye giderek telefonu açıyor, şu anda namazdayım diyor vesaire filan. Bunlar namazın ciddiyetiyle, hutbenin ciddiyetiyle bağdaşmayan şeyler. Bunlar Allah muhafaza etsin cuma namazının sevabını yok edecek olan şeylerdir. Onun yerine sessiz, sakin olmak lazım. Dua cümlesi kurulduğunda içimizden amin deriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi zikredildiğinde içimizden salatu selam okuruz. Hatip Efendi'nin de hutbe okurken cemaatin mukabelesine sebebiyet verecek cümleler kurmaması lazım gelir. Efendim işte Allah hepinizden razı olsun amin türünden bir cümle kurarsanız işte cemaat de size amin der. Veya buna benzer cemaatin farkında olmadan tepki vereceği cümleleri kurmamaya gayret etmek lazım. Bu noktada da evet biz hutbenin bir parçası olarak hutbenin sonunda dua ediliyor. Dua Arapça olduğu için de cemaat genelde tepki vermiyordu. İşi bilenler de orada duaya içinden amin diyordu. Şimdi bazı yerlerde bakıyoruz hatip hocalarımız Türkçe dua da yapıyorlar. Böyle olunca efendim cemaatte ister istemez durumu bilmeden amin diyor. Bu yönüne dikkat etmek lazım. Bu gibi hususlarda dikkati elden bırakmamak lazım gelir.
Allah razı olsun değerli hocam. Efendim İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.